Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Şehriver 1402, Hicri Gamere 29 Safar 1445 ve Miladi Takvimle 15 Eylül 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bültenini ve günün röportajının ardından Kerbela rivayeti, tarihten bir yaprak ve Nura Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Ekber Velayeti Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 adadaki iddiasının devam etmesi bölgenin güvenliğini tehdit ediyor dedi. İran İstihbarat Bakanı Siyonist rejimin her alanda iflasın eşiğinde olduğunu belirtti. Avrupa Troikası İran'a füze yaptırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Küba Cumhurbaşkanı İran'la teknolojik işbirliğini geliştirmekten yana. Ve İstanbul'da deprem uyarısı yapıldı. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı telefonda iki ülkeyi ilgilendiren konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Perşembe günü iki ülkeyi ilgilendiren konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'ne ait malların Güney Kore'den serbest bırakılması ve tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin Katar hükümetinin yapıcı rolünü takdir etti. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti ve üçüncü tarafları ilgilendiren bazı konulardaki gelişme süreci ve alanda kaydedilen ilerlemeden konuyla ilgili tüm süreçlerin sonuçlandırılması ve tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve önümüzdeki hafta İran İslam Cumhuriyeti'nin varlıklarının bankalara devredileceğini duyurdu. İran ve Katar Dışişleri Bakanları ayrıca tarafların ilgi alanlarındaki ikili istişarelerin devam edeceğini vurguladı. İran ile Katar arasındaki ilişkiler Batı Asya bölgesinde iniş çıkışların daha az olan istikrarlı ve dostane ilişkiler arasında yer alıyor. İran-Katar ilişkilerinin barışçıl ve dostane yönü, birbirlerini olumlu anlamalarından ve dış politikalardaki davranış biçimlerinden kaynaklanmaktadır. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 ada üzerindeki iddialarının devam etmesinin bölgenin güvenliğini riske attığını söyledi. İran'ın Perşembe günkü haberine göre Ali Ekber Velayeti El Cezire'ye Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'ın 3 adasıyla ilgili iddialarının devam etmesinin bölgenin güvenliğini riske attığını belirtti. İran İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı ayrıca şunları kaydetti. İran komşularıyla çatışma istemiyor ancak ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit etmeden bölgede barışı sağlamak istiyor. Velayeti ortak bölgesel güvenliğin gerekliliğini vurgulayarak İran'ın komşularının yardımıyla bu ortak güvenliği sağlamaya hazır olduğunu belirtti. İran İslam İnkılabı rehberi Uluslararası İlişkiler Danışmanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi ile ilgili asılsız iddiaların hayata geçirmesine izin vermeyeceğini belirterek Batı'ya Fars Körfezi gibi hassas bir bölgede provokatif eylemlere ve gerilimin ve çatışmanın tırmanmasına son verme tavsiyesinde bulundu. İran İstihbarat Bakanı, Siyonist rejimini her alanda iflas ettiğini ve bazı seçkin subayları ile hava ve deniz kuvvetlerini görevden almak zorunda kaldığını belirtti. Hucetül İslam Seyit İsmail Hatip, katıldığı bir televizyon programında şunları kaydetti. İsrail'in işgalci rejimi her alanda iflas etmiş ve seçkin subayları ile hava ve deniz kuvvetlerini ihraç etmek zorunda kalmıştır. İşgal altındaki toprakların kuzeyinde ve güneyinde caydırıcı olarak kurduğu çeşitli üsleri azaltmak zorunda kalmıştır. Hucetül İslam Seyit İsmail Hatip, İsrail'in güvenlik ve istihbarat teşkilatlarındaki Mossad çöküntüsünün yoğunlaştığını ve direniş ekseninin saldırılarının işgal altındaki topraklarda yaşayan insanlara bu rejimin yıkıldığını itiraf ettiğini sözlerine ekledi. İran İstihbarat Bakanı ayrıca geçen yıl ülkenin bazı şehirlerinde yaşanan kargaşalara dikkat çekerek, düşmanın tezgahladığı sokak isyanlarından sonuç alamadığı sonucuna vardığını ve terör eylemlerinin güvensizlik düzeyini genişletmek zorunda kaldığını ifade etti. Hucetül İslam Hatip ayrıca İran genelinde çok sayıda bombanın keşfedilerek etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin Avrupa'dan mali yardımla beslendiğini gösterdiğini belirterek, ülkeye çok miktarda ateşli silahın girmesi, düşmanın etnik ve ayrılıkçı bahanelerle karışıklıkların failleriyle bağlantı kurmak istediğini gösterdiğini söyledi. İran Enformasyon Bakanı ayrıca Tahran-Bakü ilişkisi hakkında İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkinin kritik olmadığını ve çoğu siyasi ve medya boyutunun bunu körüklediğini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi İsrail Casusluk Teşkilatı, Mossad Başkanı'nın savaşçı açıklamalarının ardından sert uyarıda bulundu. Emir Said Erivani, İran İslam Cumhuriyeti kendi güvenliğini ve ulusal çıkarlarını savunmanın yanı sıra İran halkını desteklemek için doğuştan gelen ve meşru haklarını kullanmaktan çekinmeyecektir, dedi. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre Emir Said Erivani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, aynı zamanda Güvenlik Konseyi dönem başkanı Antonio Guterres'e yazdığı mektupta şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, İsrail rejiminin bölgede barış ve güvenliği istikrarsızlaştırmayı amaçlayan maceracılığa ve yıkıcı faaliyetlerine karşı uyarıda bulunurken, İsrail rejiminin her türlü tehdidine ve yasa dışı eylemlerine kararlılıkla yanıt verme konusunda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı uyarınca meşru ve doğal haklarını kararlılıkla savunuyor. İran Büyükelçisi'nin mektubunda ayrıca şu ifadeler yer alıyor. İsrail rejimi yetkilileri İranlı ve İranlı yetkilileri askeri güç ve terörist saldırılarla açıkça tehdit etmeye devam ediyor. Bunların en sonuncusu Mossad direktörü David Bernier'in kışkırtıcı ve savaş çığırtkanlığı niteliğindeki açıklamasıdır. 10 Eylül 2023'te Herzliya'daki Rijman Üniversitesi Terörle Mücadele Politikası Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yalan ve asılsız iddialara başvurarak Mossad ve onunla ittifak kuran Uluslararası İstihbarat Servislerinin İran'ın yurt dışındaki Yahudilere ve İsraillere yönelik 27 saldırısını önlediğini iddia etti. Mektupta ayrıca şu ifadeler yer alıyor. Ayrıca İran'ı ve İranlı yetkilileri güç kullanma, suikast ve terör eylemleriyle tehdit etti ve şunları söyledi. İsrailler veya Yahudiler zarar görürse İsrail saldırıların arkasındaki karar verenleri hedef alır ve Tahran'ın kalbine saldırarak İran'a farklı bir bedel uygulayacaktır. İran'ın kıdemli diplomatı sözüne şöyle devam etti. İran İslam Cumhuriyeti tüm bu asılsız suçlamaları şiddetle reddediyor. Bu tür asılsız iddiaların öncelikle dikkatleri bu işgalci ve apartheid rejiminin bölgede istediği düşmanca ve kötü niyetli politikalardan, özellikle de bu rejimin Filistin halkına karşı her gün devam eden cinayetlerinden uzaklaştırmaya hizmet ettiği açıktır. Üstelik bu uydurma suçlamalar İsrail rejiminin diğer uluslara ve egemen devletlere yönelik korkunç ve yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmak için bir bahane olarak kullanılıyor. Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi 3 Avrupa ülkesinin İngiltere, Fransa ve Almanya kendisine bir mektupla İran'a yönelik füze yaptırımlarını kaldırmayacaklarını bildirdiğini açıkladı. Josep Borrell, 3 Avrupa ülkesinin İran'ın COEP yükümlülüklerine uymadığına ilişkin iddialarına atıfta bulunarak şunları kaydetti. İran'ın COEP kapsamındaki yükümlülüklerine uymaması konusunda kendi endişelerini dile getirdiklerini ve bu konuyu uyuşmazlık çözüm mekanizması kapsamında COEP ortak komisyonuna ilettiklerini belirttiler. Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi ayrıca şunları kaydetti. Dışişleri Bakanları İran'ın 2019'dan bu yana bu anlaşmaya uymadığını ve bu sorunun COEP Anlaşmazlık Çözüm Merkez Mekanizması yoluyla çözülmediğine inandıklarını açıkladılar. Bu nedenle 18 Ekim 2023'te daha fazla yaptırımın kaldırılmasına yönelik adım atmama niyetlerini açıkladılar. Avrupa Birliği'nin dış politika yetkilisi, COEP'in tam olarak uygulanmasına devam edilmesi için her türlü çabadan kaçınmayacağını belirtti. COEP'in onaylanması için yaklaşık 8 yıl önce yayınlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı hükümlerine göre bu örgütün İran'ın balistik füzeleriyle ilgili faaliyetlerine yönelik getirdiği kısıtlamalar Ekim 2023'te sona erecek. İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletindeki Sarpol Zahap şehrinin valisi, vatandaşları kaos ve güvensizlik yaratmaya davet eden düşmanların bazı önde gelen liderlerinin güvenlik güçleri tarafından tespit edilip tutuklandığını duyurdu. Sarpol Zahap şehrinin valisi Sarullah Baboli, dün İrna'ya verdiği röportajda, güvenlik istihbarat polisi istihbarat dairesi Sarpol Zahap kentinin İslam Devrim Muhafızları Birliği'nden oluşan istihbarat grubunun birkaç ay boyunca 24 saatlik izleme ve saltanat yanlıları için propaganda yapan ve itiraz alanında çağrıda bulunanların tutuklandığını belirtti. Baboli, insanları protesto çağrılarına ve saltanat yanlıları adına reklam yapmaya davet eden muhalefetin ana failleri olan tutuklanan kişiler hakkında dava açıldıktan sonra adli makamlara teslim edildiğini, çok sayıda kişinin çağrıldığını ve talimat verildiğini sözlerine ekledi. Sarpol Zahap valisi, aldatılmış ajanlara ve Sarpol Zahap şehrinin güvenliğinde huzursuzluk ve kaos yaratma niyetinde olanlara karşı uyarıda bulunarak, insanların tüm hareketlerinin şehrin istihbarat teşkilatının gözetimi altında olduğunu, güvenlik kurumları da yargı sisteminin desteğiyle toplumu ve güvenliği bozmak isteyen kişilere karşı eylemde bulunacağını belirtti. Kermanşah'ın batısında yer alan Sarpol Zahap'ın nüfusu 90 binin üzerinde olup Irak'la 48 kilometrelik sınıra sahiptir. Küba Devlet Başkanı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Ekonomisinden sorumlu yardımcısı ile yaptığı toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin gıda ve tarım, biyoteknoloji ve enerji odaklı geliştirmesi çağrısında bulundu. İran'ın Perşembe günkü haberine göre G77 zirvesine katılmak üzere Havana'da bulunan Ruhullah Dehkani Firuzabadi, Küba'ya gelişinde Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ile görüştü. Yapılan toplantıda Miguel Díaz-Canel, bilim ve teknolojinin Küba hükümetinin gelişiminin temel direklerinden biri olduğunu ve bu ülkenin kendi kendine yeterlilik için yerli bilimsel kapasitelerin kullanılmasına özel önem verdiğini belirterek şunları söyledi. Ortak bilimsel işbirliği ve Küba'da İranlı uzmanların kullanılabileceği teknoloji var. Havana'daki G77 zirvesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dekani Firuz Abadi, iki ülke arasındaki teknolojik işbirliğinin geliştirmesinde gıda güvenliği, sağlık, enerji ve madenciliği İran'ın öncelikleri arasında sayarak şunları vurguladı. Başkanın bilim, teknoloji ve bilgiye dayalı ekonomiden sorumlu başkan yardımcılığı, özel sektörü teşvik etmek ve Küba'daki İran bilgi tabanlı şirketlerinin kapasitelerinin etkinleştirilmesini desteklemek için özel programları var. UNESCO Dünya Mirası Merkezi Başkanı İran'ın Kültürel Miras, Turizm ve Sanatları Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede İran'da dahil olmak üzere yabancı temsilcilerin seyahat sorununun çözümü için Suudi hükümetiyle yapılan istişareler ve yakın gelecekte kendisinin ziyareti hakkında bilgi verdi. Kıdemli Türk jeolog İstanbul'da Richter ölçeğine göre 7'nin üzerinde bir deprem olma ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Profesör Doktor Görür bu gerçeği kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin her yerinde her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Bu gerçeği kabullenmemiz gerekiyor. Görür ayrıca bunların olmadığı yerleri ancak biz iğne ile ararsak size söyleyebiliriz. 23-24 kentimiz doğrudan doğruya fay hatlarının üzerinde oturuyor. Yani bu kentlerin içinden geçiyor bu faylar. Bu şehirler gerçekten riskli ifadelerini kullandı. Türkiye maden kazası ve can kaybı açısından dünyada birinci sırada yer alıyor. Muhabirimizin Ankara'dan bildirdiğine göre Türkiye'nin kuzeyindeki Zonguldak ilinde meydana gelen son maden kazasında bir işçi öldü, 4 madenci de yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu bu olayın Ereğli ilçesindeki Armuççuk kömür madeninde yaşandığını açıkladı. Türkiye güvenlik güçleri mültecileri tutuklama politikasının devamı olarak bu ülkenin kuzeybatısında 22 yasa dışı sığınmacıyı daha tutukladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Filistin halkına direnişini şiddet olarak nitelendiren açıklamalarına yanıt olarak Perşembe günü Filistin direnişinin meşru ve yasal olduğunu duyurdu. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlı Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan gerginliklerden duyduğu endişeyi dile getirdi. Ve son haberimiz, Libya parlamentosu tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanı şu ana kadar selden ölen 2958 cesedin bulunduğunu duyurdu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimize dönüyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son dönem iki komşu ülke olan Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik alanda görüşmelerin gerçekleşmesi ve dolaylı biçimde bunların gündeme yansıması tartışıldı, konuşuldu. Hala da gündemde bu konu sıcaklığını korumaktadır. Özellikle Rusya ve İran'ın da aracılığıyla bu normalleşmenin yeniden sağlanması konusuyla ilgili Türkiye ile Suriye arasında bu sohbetimizde röportajımızı bu konu etrafında sizlere sunmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Teymur Guliyev hocamız bizimle birlikte. Teymur hocam, hoş geldiniz efendim.
Meysen Bey, muhterem cenabınızı ve değerli dinleyicilerimizi selamlıyor. Hoş günler arzu ediyorum.
Efendim bildiğiniz gibi iki ülkeyle ilgili, Suriye ve Türkiye ile ilgili son dönem üzücü haberler meydana geldi depremden sonra. Ancak diplomasi arenasında iki ülkenin de özellikle Türkiye'nin seçimlerden önce bir an evvel Suriye ile ilişkilerini normal hale getirmek istemesi konusu hala gündemde sıcaklığını korumaktadır bildiğiniz gibi. Şimdi bu konu etrafında alalım görüşlerinizi. Böyle bir mesele mümkün mü Türkiye için? Nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Elbette mümkün ve dilediğimiz, Allah'tan istediğimiz bir haldir. Ama maalesef yıllar süresince biz bu arzu ettiğimiz hale, barış haline hasret kaldık. Elbette bunlar tekçe Suriye ve Türkiye halisine ait değildir. Hepimize ait olan bir manevi taleptir. Dahilden bizi inciden bir yaradır. Globalleşme devrinde bu tekniksel gelişim döneminde dünyada iki devlet birbiriyle münakaşada bulunursa size hiç öyle gelmesin ki bu sadece iki devletin işidir. Mutlaka bu iki devletin etrafında yanı başında kuvveler, güçler ve daha doğrusu süper güçler dayanmış oluyor. Mesela geçmiş devirlerde böyle bir hal olabilirdi. Bu büyük dünyanın bir köşesinde iki kabile, mesela Papua adasında Hint okyanusu ile Sakit Okyanus'un sınırlarında bulunan yarısı Endonezya'ya ait olan yarısı resmiyette müstakil, özgür görünen bir Papua devleti var. Mesela o nispette küçük olan bir adada 500 kabile var. O kabileler arasında, kabileler elbette iptidai kabile kuruluşunda yaşamakta ve onların arasında savaşlar da oluyor. Savaşların akıbetinde barışlar da gelip çıkıyor. Bundan bu cengelliklerde baş veren bu kavgalardan bizim haberimiz olmuyor. Ama bu uygarlık dünyasında devletlerin birbiriyle çatışması, hatta benim fikrimce çok zaman dış unsurların tehrikiyle, yani kışkırtmasıyla meydana geliyor ve sonradan iki devlet karşı durması dünya çapında büyük bir probleme dönüştürülüyor ve bundan kendi menfaatlerini çıkaranlar da oluyor. Demek şimdi Türkiye ile Suriye arasında münasebetlerin tanzimlenmesi için evvela askeri kuvvetlerin Suriye toprağından çıkarılması gerekir. Bu birinci mesele. O eski uykular, ben bir edebi tabirlerle bunu ifade etmek istiyorum, unutulmalı ve unutturulacaktır. Böyle görünüyor. Kim tarafından unutturulacak? Elbette yine de süper güçlerin hangi birisi olursa onların tarafından. Mesela bugün dünyanın eskiden kaç senelerce dünyanın en kızgın gerilim noktası Orta Doğu idiyse, şimdi görüyoruz ki bu gerilim noktası şimdi Doğu Avrupa'ya intikal etti. Yani Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında meydana gelen bu özel askeri ameliyat, yani Rusya tarafından buna özel askeri ameliyat deniliyor. Ukrayna tarafından bu bir işgal savaşı gibi tanınıyor. Yani uluslararası gerilim oraya atlamış oldu ve şimdi tüm süper güçlerin fikri orada, dikkati orada. Ve özellikle Orta Doğu'da aktif oyunculardan birisi olmuş Rusya Federasyonu da şimdi dikkatinin Orta Doğu'dan kendi sınırları etrafına çekilmesinin mecburudur. Yani buna mecburdur. Ve unutmayalım ki Orta Doğu olaylarında Filistin, İsrail, Suriye, Irak, Daesh olayı, Yemen hadiseleri, bunların hepsinde Rusya'da bir aktif oyuncu gibi bulunurdu. Şimdi bu meselelerde elbette kendisine fikir ve menfaat ortağı gördüğü İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti idiler. Elbette İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun ortak dil bulmaları daha rahat oluyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun bir kadar defalarca abarmış olan bir problemleri yüze çıkmaktaydı. Böylelikle şimdi Tahran görüşünde elbette birçok meselelere bakılırken Türkiye, İran ve Rusya arasında esas meselelerin birisi de resmiyette de bu bildirilmişti. Suriye'de işgüdü koordinasyon meseleleriydi. Zannımca böyle bir karara gelinmiştir ki buradaki çelişkili demek iddialardan el çekilerek tüm fikir Avrupa'ya, yani az önce söylediğimiz Doğu Avrupa'ya, Ukrayna'ya yöneltilsin. Böyle de oldu. Elbette Türkiye Cumhuriyeti kendisine göre bir kudret sahibidir bölgede, ama Rusya Cumhuriyeti ile, süper güç olan Rusya Cumhuriyeti ile, Rusya Federasyonu ile mukayesede, affedersiniz, onun talepleriyle razılaşmaya mecburdur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti ve hazırda bulunan devlet başkanı Ukrayna Rusya demek kavgasından da belirli menfaatler gütmektedir. Bu tabii bir haldir. Onun için bu Suriye meselesini bir türlü tamamlamak zorunda kalmış oluyor. Diğer taraftan Türkiye'nin dahilinde bu komşu devletin toprağının işgalinden çok hoşnut olmayan siyasal kuvvetler var. Çok sayıda kaçkın mültecinin Türkiye'ye toplanmasının aleyhidarları az değildir. Türkiye'de bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye Suriye'den çok sayıda mültecinin toplanmasından bir yine de menfaat aleti gibi kullanmayı düşündü. Mesela o devirde Avrupa Birliği'ne öyle bir ultimatum verilmişti ki siz bizim talepleri kabul etmezseniz bu mülteci ordusunu sizin canınıza salırız. Yani sınırları açıp Avrupa'ya bırakırız. Ve seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde az önce söylediğim o hoşnut olmayan çevreleri razı salmak için elbette bu Suriye ile karşılaşmasına Türkiye bir türlü encam çekmeli, hitam vermelidir. Çünkü bu mesele sonsuza kadar uzanırsa bu ekonomik bakımdan Türkiye'ni tam güçsüz hale getirebilir ve daha acınacaklı, daha korkunç bir bunalımlarla rastlaşabilir Türkiye ekonomik alandan siyasal alana sıçrayabilen bir krizlerle rastlaşabilir Türkiye cemiyeti. Son zamanlar Amerika Birleşmiş Devleti başkanlığından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle baskı karakterli mesajlar da geliyor. Kesin olarak diyemem elbette ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türkiye hakkında bir rahatsızlıkları var. Ve bunlar hepsi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nı Rusya'ya, Rusya Federasyonu'na sığınmaya yine de mecbur ediyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Temur Kuliyev hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye-Suriye arasında ilişkilerin normal hale gelebileceği konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Şehrivar 1402 Hicri Kameri 29 Sefer 1445 Miladi 15 Eylül 2023 Cuma. Bugün Hicri Şems'e 24 Şehrivar 1378'de İranlı ünlü tarihçi ve araştırmacı Doktor Abdülhüseyin Zerrinkub kalp krizi sonucu vefat etti. Hicri Şems'e 1301'de İran'ın batısındaki Burucer kentinde dünyaya gelen Doktor Zerrinkub, Hicri Şems'e 1327'de lisans diplomasını aldı ve tahsilini tarih dalında doktora diplomasını alıncaya dek sürdürdü. Tarihin yanı sıra Fars edebiyatı ve İslami irfana büyük ilgi duyan Zerrinkub bu konularda araştırmalarını sürdürdü. Fars diline, Arap dili ve edebiyatına musallat olarak ve başta İngilizce, Fransızca olmak üzere birçok Avrupa diline aşinaydı. Şiir felsefesi, iki ciltlik edebiyat eleştirisi gibi değerli eserler geriye bıraktı. Orta çağdaki Fransız edebiyatının tercümesi, metafizik ve şiir sanatı gibi eserleri de bunlar arasındadır. 113 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 şehri ve 1289'da ünlü Şii alime ve filozof hekim Cihangir Han Kaşgari vefat etti. 40 yaşında müzik aletleri çalma sanatına yönelen Kaşgari İsvan Sadr okulunda dini ilimleri öğrenmeye başladı. Kaşgari hikmet, felsefe, fıkıh, tıp, matematik, nücum gibi bilim dallarında üstadlık makamına ulaştı. Hekim Cihangir Han bundan sonra öğretmenlik yapmaya başladı ve 40 yıl boyunca Seyyid Hüseyin Tabatabai Burcer'de, Aziyaettin Iraki, Seyyid Abdülhasan, İsfahani Muhammed Ali Şahabadi, Seyyid Hasan Mudariz, Hac Ar-Rahim Erbab, Allame Muhammed Hüseyin Fazıl Tuni, Seyyid Muhammed Kazım Assar ve onlarca başka bilge ve alim ondan feyiz aldılar. Cihangir Han hem ilim hem de ahlak sahibi bir bilim adamıydı. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 şehri ve 1369'da İran önde gelen ressam Ali Muhammed Heyderyan vefat etti. Hicri Şems'e 1275'te İsfahan kentinde dünyaya gelen Heyderyan, Kemal'ın Mülk Ressamlık Okulu'nun kurulduğu ilk yıllarda bu okulun en iyi öğrencilerinden idi. Günümüzde Paris Pasteur Müessesesi'nde korunan Profesör Pasteur resmini çizen Heyderyan, kendi kurduğu ressamlık okulunda ders vermeye başladı. Heyderyan Hicri Şems'e 1343 yılında Güzel Sanatlar Fakültesine profesör olarak atandı ve Hicri Şems'e 1346'da İran sanatını yaptı. Hizmetlerden dolayı Güzel Sanatlar Fakültesinin seçkin profesörü seçildi. Eserleri arasında Paris'teki Pasteur Enstitüsü Müzesi'nde muhafaza edilen Pasteur'un posterine sayılabiliriz. Heyderyan'ın Hicri Şems'e 1367 yılına kadar kendi atölyesinde çalıştığı ve ressam yetiştirdi. Cevat Hamidi, Mahmud Cevadipur, Murtaza Mumeyyiz, Perviz Kelanteri, Münir Ferman Fermayan ve daha pek çok şahsiyet onun en ünlü öğrencileri arasındaydı. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 şehri ve 1366'da İranlı çağdaş müneccim Üstad Habibullah Nücumi vefat etti. Hicri Şems'e 1287'de İran'ın Şiraz kentinde dünyaya gelen Nücumi 9 yaşındayken nücum sırlarını babasından öğrendi ve 18 yaşında takvim muhasebesine yöneldi. Babasının vefatından sonra bu konuyu tek başına takip etti ve Hicri Şems'e 1312'de kendi ilk takvimini yayınlattı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başka bir anlatımla Kerbela. Değerli dinleyiciler, başka bir anlatımda Kerbela adlı programımızın 4. bölümüyle huzurlarınızdayız. Çocukluğumuzdan beri Hüseyin'in susamış dudaklarına, suya değil lebbeyke susamış dudaklarına selam olsun. Aşura'nın karanlık gecelerinde Hüseyin'e selam olsun. Hüseyin'in Medine'den Kerbela'ya kadar olan gurbeti ve ahbaplığına selam olsun. Hüseyin aşkından perişan olan kalplere selam olsun. Ya Hüseyin diyen yürekleri okşayan nevalara selam olsun. Hüseyin aşkı ile yanıp tutuşan yüreklere selam olsun. Hüseyin'in susamış dudaklarına, suya değil, lebbeyke susamış dudaklarına selam olsun. ölümden korkanlarla Hüseyin'in vedalaştığı geceye selam olsun. Yolu hem yas tutan hem izleyen isteyen Hüseyin'in yasını tutanlara selam olsun. Ve biz Hüseyin'in yasını, Ebu Abdillah'ın bana yardım eden yok mu haykırışına lebbek demek için tutuyoruz. Hepinize selamlar olsun değerli dinleyiciler. Bu, başka bir anlatımla Kerbela Podcast serisinin 4. bölümüdür. Ömer Sad'ın ordusunda kendilerini Ehl-i Beyt aleyhisselama gönül verenler olarak bilenlerin hikayesidir. Hepimiz imam ve yarenlerini aşkla seviyoruz ve mersiyelerimizde keşke seninle olsaydık diyoruz. Ve bazen kendimizi ölümünden önce zamanının imamı olarak gördükleri imamın sahabelerinin yanında görüyoruz. Kerbela olayına imamı yalnız bırakmayanlar açısından bakmak da dinlemeye değerdir. Onlardan biri Hür bin Yezid Riyahi'dir. Hür bin Yezid Riyahi, Aşura sabahına kadar Ömer Sad'ın ordusundaydı. Hür, Kufe'de tanınan biriydi. Kentin önde gelenlerinden ve herkesin güvendiği bir kişiydi. İmam Hüseyin aleyhisselamın Kufe'ye yaklaştığı haberi kentte dolaşmaya başladı. İlk seçim imamın önünü kesmek için Ubeydullah bin Ziyad tarafıydı. Ubeydullah savaşa hazır 100 süvariyi Hürre verdi ve imama doğru gönderdi. Hürr'ün ordusu Muharrem'e birkaç gün kala İmam Hüseyin aleyhisselama vardı. Hürr Şii değildi fakat imamı severdi. Muharrem'e birkaç gün önceden Aşura gününe kadar çok zor bir seçim yapmak için kendisiyle adeta cebelleşiyordu. Hükümetin emirlerine boyun eğmek ve onlara itaat etmek mi, yoksa Resulullah'ın evladına eşlik ederek onunla beraber adım atmak mı? Fakat tüm bu sırada Hür hiçbir zaman bir şeyi bırakmadı ve o da kendi imamına saygı göstermek ve onun şerefini korumaktı. İmam Hüseyin aleyhisselam ile ilk buluştuğu gün, öğlen vaktiydi ve imam namaza hazırlanmak için abdest alıyordu. Hür, imamın kampındaydı ve o hazret ile konuşuyordu. İmam ezan vaktinin yakın olduğunu hatırlatarak ona gitmesi ve ordusu ile namaz kılmasını, daha sonra sohbete devam edeceklerini buyurdu. Hür ise kabul etmedi, orada abdest aldı ve ''Ben ve ordum size uyacağız.'' dedi. İmam Allahu Ekber dediler ve ardından yüzlerce insan Tekbiretül İhram dediler. Birçokları sadece birkaç gün sonra aynı imama ve arkasında namaz kıldıkları imama karşı kılıçlarını çektiler. Birinci namazın ardından İmam Aleyhisselam kalktı ve herkese hitaben bir konuşma yaptı. Kendilerini anlattı. Kufelilerinin daveti ve mektuplarından. Daha sonra gidip eğer çantasını getirdi, açtı ve dağ gibi mektupları herkese gösterdi. İkinci namaz bitince Hür imamın yanına gitti ve ben görevliyim ve görevimi bitirmem gerekiyor ve sizi Ubeydullah'ın yanına götürmem gerekir dedi. İmam kabul etmedi. Hür her ne kadar ısrar ettiyse de imam verdiği karardan dönmedi ve onunla gitmedi. En sonunda Hür imama yolunu değiştirerek Kufe'ye doğru gitmemesini, kendisinin de Ubeydullah'dan bir kez daha vereceği karara göre görevini yerine getirmesini önerdi. Muharrem'in ikinci günü İmam ve Hür'ün ordusu Kerbela'ya ulaştılar. Bu sefer Ubeydullah'dan bir ulak mesaj getirdi. Hür mesajı okudu ve imama da gösterdi. Ubeydullah şöyle yazmıştı. Hüseyin bin Ali'yi susuz kurak bir çölde tut ve ona katı davran. Bu arada benim ulağım senin ve ordunun haberlerini de bana getirecektir. İmamın ordusu bir yanda ve Hür'ün ordusu da diğer yanda konuşlandı. Muharrem'in ikinci gününden Aşura'ya kadar her geçen gün imama karşı olan orduya ekleniyordu ve fakat diğer tarafa hiçbir yaran eklenmiyordu. Hatta birkaç kişi de eksiliyordu. Ömer Saad Kerbela'ya varınca Hür kendi görevini Ömer Saad'a devretti ve kendisi de ordunun bir kısmının komutanlığını ele aldı. Aşura günü sabaha kadar Hür imam ile savaşa inanmamıştı. Fakat Ömer Saad'ın Aşura günündeki hareketliliğini görünce Ömer Saad'a koştu, şüphe ve şaşkınlık ve aşağılamakla ''Siz gerçekten peygamberin oğlu ile savaşmak mı istiyorsunuz?'' diye sordu. Ömer Saad, ''Savaşırız. Sonucu en az başların kesileceği ve kolların kopacağı bir savaş.'' dedi. Hür bundan sonra artık o tanınan Arap ve Kufelilerin o cengaver komutanı değildi. Sanki bilmediği bir toplumda yabancı biriydi. Kendini yavaş yavaş savaş için hazırlayan ordudan ayırdı ve yan taraflardan imamın ordusuna doğru gitti. Meydanın bir köşesinde Muhacir bin Evs Hür'ü gördü. Hür endişeli ve kaygılı görünüyordu. Hal hatırını sorunca Hür, Allah'a yemin olsun ki kendimi ateş ve cennet arasında görüyorum. Fakat binlerce kez parçalansam da yine ateşi seçmem, dedi ve imamın ordusu tarafında hareket etti. Hür'ün seçimi kolay bir seçim değildi. Eşi ve çocukları, adı ve şanı, makam ve konumu ve servetini bir tarafta görüyor ve diğer tarafta ise ölümü. Hicretin 61. yılında birçokları, hayatlarının Hür'ün yaşamına benzemesini, onun kadar tanınan ve saygın biri olmak istiyordu. Hür bunların hepsini Ömer Saad'ın ordusunda bıraktı ve kesinlikle ölüm ile sonuçlanan bir yolu seçti. Hür kalkanını aldı ve ters şekilde elini alarak imam ve yarenlerinin yanına gitti. Selam vermeden ve hiçbir açıklama yapmadan şöyle sordu. Acaba benim gibi biri için tövbe yolu var mı? İmam gülümsedi ve kollarını onun için açarak sahabesi yanında ona yer verdi. Hür meydanın bir tarafına geçince hatasını telafi etmek için hemen imamdan savaşmak için ilk asker ve imam ile peygamberin ehlibeytine kurban olmak için izin istedi. İmam onun isteğini kabul etti ve Hür kendi imamının duası ve gülümsemesiyle meydana girdi. Hür yiğitçe savaşıyordu ve atı yaralanıp kulakları ve alnından kan akarken bile meydan okuyor ve savaşıyordu. Ta ki düşmandan 40'ını helak edene kadar. İmam Hüseyin aleyhisselam bedeninden kanlar akan Hür'ün yanına gitti ve ona ''Ne mutlu sana ey Hür! Sen dünyada ve ahirette Hürsün, tıpkı adının da Hür olduğu gibi.'' buyurdu. Kesir bin Abdullah. Muharrem'in üçüncü günü Ömer Sa'd, İmam Hüseyin aleyhisselama üç ulak gönderdi. Her üçü Ömer Sa'd tarafından hareket etmesine rağmen her birinin kaderi birbirinden farklı oldu. Ömer Sa'd'ın üçüncü ulağı Gurre bin Kays'tı ki saadet ve şekavet ikliminde kaldı ve seçim fırsatını iyi değerlendiremedi. Fakat Ömer Sa'd'ın ilk ulağı Kesir bin Abdullah Şabi idi. İmamın kampının bulunduğu yere kadar gidip bir soru sorması gerekiyordu. İmamın neden Mekke'den ayrılıp Kufe'ye doğru gittiğini sorması istenmişti. Kesir bin Abdullah halk arasında korkusuz ve pervasız biri olarak tanınırdı. Ömer Sa'd'dan mesajı alır almaz şöyle dedi. Ey emir, istersen çadırlara kadar gidip imamın ordusunu gafil avlayıp Hüseyin'e mesaj ulaştırmak yerine onu öldüreyim ve döneyim. Kesir bu sözleri söylerken hala kalbinde bu saf tutmaların savaşla sona ermemesini arzu ediyordu. Ömer Sa'd onun önerisini kabul etmedi. Sadece mesajı ilet, cevabı al ve dön dedi. Kesir imamın kampına kadar gitti. Çadırlara ulaşınca Ebu Sumame Saidi onu gördü ve imama onu tanıdığını, yeryüzündeki en acımasız ve kan akıtanlardan olduğunu söyledi. Ardından ayağa kalktı, öne gitti ve onun yolunu kesti. Daha ileri gitmene izin vermem için kılıcını ver dedi. Fakat Kesir kabul etmedi. Ebu Sumame, peki kılıcını yanında tut fakat ben elimi kılıcının kabzasına koyacağım ve daha sonra beraber imamın huzuruna gideriz dedi. Fakat Kesir bunu da kabul etmedi. Mesajını söyle ve burada kal, ben gider ve cevabını sana getiririm dedi. Kesir bunu da kabul etmedi. En sonunda Ebu Sumame ve Kesir arasındaki tartışmada kızıştı ve en sonunda Kesir mesajını söylemeden ve cevap alamadan geri döndü. Kesir bin Abdullah şöyle diyor. Aşura sabahı biz İmam Hüseyin'e saldırı niyetindeydik ki Züheyr bin Gayn atı üzerindeyken konuşmaya başladı ve şöyle dedi. Ey Kufe halkı! Allah'ın azabından sakının. Allah bizleri ve sizleri kendi peygamberinden geriye kalanlarla sınıyor ki bizim ve sizin nasıl davrandığımızı görsün. Biz sizi onlara yardım etmeye ve isyancı Ubeydullah bin Ziyad'a destekten vazgeçmeye davet ediyoruz. Ki onların sultası döneminde kötülükten başka bir şey görmeyeceksiniz. Ey Allah'ın kulları! Fatıma'nın evlatları dostluk ve yardıma Sümeyye'nin oğlundan daha layıktır. Eğer onlara yardım etmiyorsanız Allah'ı hatırlayın ve onları öldürmeyin. Bu adamı Yezid bin Muaviye'ye bırakın ve dinime yemin ederim Yezid, Hüseyin'i öldürmezseniz bile sizin itaatinizden mutlu olur. Ey insanlar! Bugün yeryüzünde Resulullah'ın kızının oğullarından Hüseyin'den başkası kalmamıştır ve kimse onu öldürmek için hatta bir kelime kadar bile yardım etse Allah ona dünyayı dar eder ve ahirette en zor işkencelerle ona azap eder. Kesir bin Abdullah bu sözleri duydu ve aktardı. Fakat onun kalbi mühürlenmişti ve onda hiçbir etkisi olmadı. Züheyr bin Gayn yiğitçe savaştı ve kılıcı ile imamı savundu. Kufelilerden ikisi Kesir bin Abdullah Şaabi ve Muhaci bin Evs ona saldırdılar ve onu şehit ettiler. İmam kendisi bizzat onun yanı başına gitti. Ona dua etti ve şehit edenlerini de lanet etti. Allah seni kendi rahmetinden uzaklaştırmasın ve katillerini lanet etsin. Tıpkı eski zalim nesilleri lanet ettiği gibi o nesiller ki maymun ve domuz kılığına girdiler. Kufeli Hazimi. Ömer Sad'ın ulaklarından bir diğeri de Kufeli Hazimi'ydi. O da saadet veya şekavet yolu ayrımında bulundu. Fakat o saadet yolunu seçti. Kufeliydi ve Ömer Sad ile birlikte Muharrem'in üçüncü gününde Kerbela'ya vardı. Ömer Sad ona güvenirdi ve fesahat ve belagatta güçlüydü. Muharrem'in üçüncü günü gece saatlerinde Ömer Sad tarafından İmam Hüseyin aleyhisselamın kampına gitmekle görevlendirildi. Kerbela'dan önce Kufeli Hazime'den bir bilgi bulunmuyor. Sıradan bir insan, sade bir vatandaş. Gidip imam ile müzakere edecek. O kadar sade ve tanınmaz biri ki tarihte babasını bile bilen yok. Hazime Ömer Sad'ın yanından ayrıldı ve imamın çadırlarına kadar gitti. Orada birileri onun yolunu kesti. Attan indi ve kılıcını bir kenara bıraktı. Hazime imamı görür görmez dünya durdu. Sanki nerede olduğunu, kimin karşısında olduğunu yeni anladı. Daha bir şey söylemeden ve bir mesaj iletmeden ve cevap duymadan kendini yere attı ve imamın ayakları önündeki toprağı öptü. Sahabe Hazime'nin şöyle söylediğini duydu. Canım ağam, cenneti bırakıp cehenneme giden kimse olur mu? Hazime hayatının en kader belirleyici kararını gözü imama düştüğü o an aldı ve bir daha Ömer Sad ordusu tarafına dönmedi. Dördüncü günün sabahı Ubeydullah'ın karanlığından Ebu Abdillah aydınlığına katıldığını anladı. Kufeli Hazimi Muharrem'in üçüncünden onuna kadar imamın ordusunda kaldı ve kendi imamının etrafındakilerin arasına katıldı. Aşura gününde kendini Resulullah'ın evladına kurban etti ve ilahi ebedi rızayı kazanabildi. Kufeli Hazimi'nin Aşura günündeki şehadetinden bir bilgi yok. Sadece bir kaynakta onun Kerbela'da şehit olduğu yazılıyor. Büyük bir ihtimalle Aşura sabahındaki ok yağmurunda şehit oldu. Değerli dinleyiciler, başka bir anlatımda Kerbela adlı programımızın 4. bölümünü dinlediniz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan veya parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur tefsiri ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Kalem suresine kaldığımız yerden devam ederek 17 ila 33. ayetleri ele alacağız. Sohbetimizi 17 ila 20. ayetlerin tilavetiyle başlatıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneti iz eqsemû leyasrimunnehâ musbihîn ve lâ yestetnûn fatâfe aleyhâ taifun min rabbike ve hum
Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykuda iken Rablerinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe yakılmış olarak toprağa döndü. Geçen bölümde Mekke'de bazı zenginlerin kibir ve gurur nedeniyle iman etmek istemedikleri ve Resulullah ile sahabesini aşağıladıklarını ve hor gördüklerini belirttik. Bu ayetler onlara mal varlıkları ve evlatlarıyla övünmemeleri gerektiği, zira Allah irade ettiği takdirde söz konusu bağ bahçe sahiplerinin bir gecede her şeylerini kaybedebileceklerini belirtiyor. Bu ayetler görünüşte Mekke halkı arasında bilinen bir bahçe ve sahibinin olayını anlatıyor. Yüce Allah da ona istinaden bahçe sahibinin iyiliksever biri olduğunu ve her yıl hasat döneminde bahçe meyvelerinin bir kısmını yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine bağışladığını beyan ediyor. Fakat bahçe sahibi vefat edince evlatları artık ihtiyaç sahiplerinin payını kesmeye ve onları bahçe meyvelerinden mahrum kılmaya karar verdiler. Fakat Allah'ın iradesiyle bir yıldırım bahçenin tüm ağaçlarını yakarak bir kül yığınına dönüştürdü. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Mal ve servet, muhtaçlara ve çaresizlerin payının verilip verilmediğini gösteren ilahi sınavın araçlarındandır. Muhtaçları mahrum kılmak, ilahi gazaba ve mal sahibinin Allah'ın lütfundan mahrum kalmasına sebep olur. İnsan bazen kendisince bazı hesaplar yapıyor. Fakat sonuç onun isteği ve düşüncesinin tersi olur.
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi
Şimdi de Kalem suresinin 21 ve 29. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeyi güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da, hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız, dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya, dememiş miydim, dedi. Onlar, Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz, dediler. Önceki ayetlerin devamında bu ayetlerde şöyle buyruluyor. Bahçe sahipleri bereketli hasatlarını toplamak için sabahın erken saatlerinde ve yoksulların gözünden uzak bahçeye gidip tüm meyveleri toplamaya karar verdiler. Fakat gece vakti ölümcül bir yıldırım onların bahçelerini bir kül yığınına dönüştürdü. Sabah erkenden bahçeye doğru hareket ettiler. Fakat vardıklarında şaşkınlık içinde yolu yanlış geldiklerini, bahçelerini kaybettiklerini, oranın kendi bahçeleri olamayacağını düşündüler. Fakat kısa bir süre sonra daha dikkatli bakınca yolu şaşırmadıklarını ve burasının kendi bahçeleri olduğunu fakat yaşamın doğru yolunu şaşırdıklarını anladılar. Onlar muhtaçları kendi haklarından mahrum etmek isterken ilahi gazap ve göklerden yıldırımın inmesiyle aslında kendilerini mahrum bıraktılar. Bu arada kardeşler arasında daha akıllı olan ise diğerlerine, ben baştan beri Allah'a nankörlük etmekten sakınmanızı ve mahrumların hakkını vermelerini söylemiştim, dedi. Sonuçta kardeşler yanmış olan bahçelerini görünce gaflet uykusundan uyanıp yanlış bir karar aldıklarını itiraf ettiler. Kendilerini Allah katında suçlu bularak, Allah'ım biz hem kendimize hem muhtaçlara zulmettik, hem kendimizi mahrum ettik, hem yoksulları, dediler. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Yüce Allah zenginlerin mal varlıklarında yoksullar ve muhtaçlara da bir pay belirlemiştir. Eğer bu hak ve hukuk ödenmezse ilahi gazabı beraberinde getirir. İslam kültüründe infak ve fedakarlık ilahi bereketlere maruz kalma ortamını oluşturur. Buna karşılık tamah ve bencillik insanın sahip olduklarını kullanmasına engel olur. Bazen pişmanlığın faydası olmaz, eski zararları telafi etmez. Fakat gelecek için yararlıdır ve insanı tekrar hata yapmaktan alıkoyar. Acı olayların incelenmesinde Allah'ı suçlu bulmayalım. Böyle bir acı, bir musibete düştüğümüz için hangi hata ve hangi suçu işlediğimize bakmamız yeterli olur. Şimdi de Kalem suresinin 30 ila 33. ayetlerinin tilavetini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا
Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah, bir bilselerdi.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bahçe sahipleri kendi hatalarına itiraf etmelerine rağmen yine suçu başkasına yüklemeye, birbirlerine böyle bir öneride bulunduğunu ve böyle bir derde ve mahrumiyete düşmekten sorumlu tutmaya çalıştılar. Halbuki başkalarının önerisi insanın yanlış bir kararı kabul etmesine veya sessiz kalmasına bir mazeret değildir. Böylece onların her birinin bir günahın işlenmesinde suçlu oldukları söylenebilir. Her halükarda bahçe sahipleri kendi büyük hatalarını anladılar ve işledikleri zulüm ve tuğyanlarını itiraf ettiler. Onlar Allah'a yönelerek, "Allah'ım, bizi bağışlamanı umut ediyoruz ve bu bahçe yerine daha iyi bir bahçe bize bağışlamanı diliyoruz," dediler. Bu hikayenin son ayetinde genel bir sonuca varılıyor. Allah'ın gazabı böyledir ve ahiretteki azap ise daha büyüktür. Yani eğer siz bol maddi imkanlar nedeniyle sarhoş olup muhtaçları unutursanız, dünyada ve ahirette kötü bir kader yaşarsınız. Tabii ki ahiretteki azap ise daha ağır ve daha zordur. Bu ayeti kelimelerden şunları öğrenmekteyiz. Kendi hatamızı haklı çıkartmak için başkalarını suçlamaya çalışmayalım ve günahın yükünü onlara yüklemeyelim. Eğer Allah nezdinde günaha itiraf, pişmanlık ve tövbe gerçekse kabul edilir. Fakat sadece sözde kalan tövbe tek başına işe yaramaz. Bizim kaybettiğimizi telafi etmek için Allah'ın eli açıktır. Bu yüzden günahkarlar umutsuzluğa kapılmasın ve kendilerinin sonsuza kadar yenildiklerini sanmasınlar. Yoksulları ve ihtiyaç sahiplerini kendi haklarından mahrum bırakmak, dünyevi ve uhrevi cezayı beraberinde getirir. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran ve Katar Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Alekber velayeti Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 adadaki iddiasının devam etmesi bölgenin güvenliğini tehdit ediyor dedi. İran İstihbarat Bakanı Siyonist rejimin her alanda iflasın eşiğinde olduğunu belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği, İsrail Casusluk Teşkilatı Mossad Başkanı'nın savaşçı açıklamalarının ardından sert uyarıda bulundu. Avrupa Troikası İran'a füze yaptırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. İran'ın batısında düşmanın bazı liderleri tespit edilerek tutuklandı. İstanbul'da deprem uyarısı yapıldı. Ve Türkiye'deki sığınmacıların tutuklanması devam ediyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।